Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. The Close-Up in Handbook, Jonathan M. Mayer ve Stephen M.
Stahl tarafından yazılmış, tedaviye dirençli şizofreni ve ağır ruhsal hastalıklarda Close-Up'in kullanımına odaklanan klinik bir başvuru kitabıdır. 2009 yılında Cambridge University Press tarafından yayımlanan eser, Stahl'ın Temel Psikofarmakoloji El Kitapları serisinin parçasıdır. Kitabın hareket noktası, klozapinin güçlü klinik kanıtlara rağmen yeterince kullanılmamasıyla ilgili sorundur. Yazarlar, bu durumun yalnızca kan sayımı izleme gibi uygulama yüklerinden değil, ilacın yararları, riskleri ve yan etkilerinin yönetimi konusundaki bilgi eksiklerinden de kaynaklandığını savunur.
Metin, teorik bir psikiyatri tarihi sunmaktan çok, klinisyenin günlük kararlarına yardımcı olacak pratik bir çerçeve kurar.
Tedaviye başlama, doz artırma, hematolojik takip, ilaç etkileşimleri, plazma düzeyleri ve kabızlık gibi güvenlik açısından önemli başlıkları bir araya getirir. Bu nedenle kitap, klozapini istisnai derecede zor bir ilaç olarak görmek yerine, sistemli takip gerektiren ama yönetilebilir bir tedavi seçeneği olarak ele alır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım.
İlk olarak, tedaviye dirençli şizofrenide klozapinin neden merkezi bir seçenek sayıldığı kitabın temel tezi.
Klozapinin tedaviye dirençli şizofrenide diğer antipsikotiklerle aynı düzlemde değerlendirilmemesi gerektiğidir. Yazarlar, gerçek yaşam verileri ve klinik araştırmaların yeterli süre ve dozda başka antipsikotiklerden yarar görmeyen hastalarda klozapinin belirgin bir tedavi değeri taşıdığını gösterdiğini vurgular.
Ayrıca intihar davranışı, psikiyatrik hastaneye yatış ve genel ölüm oranları bakımından bildirilen daha iyi sonuçları da ilacın klinik öneminin parçası olarak ele alırlar.
Buradaki amaç, klozapini her psikoz tablosunda ilk seçenek gibi sunmak değildir.
Asıl nokta, tedavi direnci ortaya çıktığında etkisiz ilaç değişimlerini uzatmanın hastanın işlevselliğini ve güvenliğini olumsuz etkileyebileceğidir.
Kitap, bu nedenle doğru hasta için doğru zamanda klozapin düşünülmesini savunur.
Türkiye'de de klinik uygulamada düzenli izlem, laboratuvar erişimi ve hasta uyumu gibi koşullar kararı etkiler.
Eserin yaklaşımı, yarar ile risk arasında yüzeysel bir karşıtlık kurmaz.
Bunun yerine tedavi edilmemiş ya da yetersiz tedavi edilmiş ağır psikozunda ciddi riskler taşıdığını hatırlatır.
Böylece klinik kararın yalnızca yan etki olasılığına değil, hastalığın süreyen yüküne ve önceki tedavi yanıtına dayanması gerektiğini açıklar. İkinci olarak,
klozapinle başlama ve doz artırmada güvenliğin temel mantığı, klozapine başlamak, reçete yazma anıyla sınırlı olmayan, hazırlık ve yakın takip gerektiren bir süreçtir. Kitap bu süreci, başlangıçtaki değerlendirme, uygun titrasyon ve hastayla iletişim üzerinden ele alır.
Düşük dozla başlayıp dozu kademeli yükseltme yaklaşımı, ilacın istenmeyen etkilerini erken dönemde daha güvenli yönetebilmek açısından önemlidir.
Sedasyon,
baş dönmesi, ortostatik hipotansiyon yani, ayağa kalkınca tansiyon düşmesi,
taşikardi ve aşırı tükürük salgısı gibi sorunlar özellikle başlangıç döneminde uygulamayı zorlaştırabilir.
Yazarların klinik çerçevesi.
Bu bulguların otomatik olarak tedavinin başarısızlığı anlamına gelmediğini, ancak yapılandırılmış bir değerlendirme gerektirdiğini gösterir.
Hastaya tedavinin neden önerildiği, kan testlerinin niçin istendiği ve hangi belirtilerde sağlık ekibiyle hızla bağlantı kurulacağı anlaşılır biçimde anlatılmalıdır.
Böyle bir iletişim, izlem kurallarını yalnızca bürokratik bir zorunluluk olmaktan çıkarır.
Kitap ayrıca titrasyonun herkese tek hızda uygulanamayacağını düşündürür.
Eşlik eden hastalıklar, yaş, birlikte kullanılan ilaçlar, sigara kullanımı ve önceki tolerans gibi etkenler klinik kararı değiştirebilir.
Bu yönüyle eser, sabit bir reçete şablonundan çok, dikkatli gözlemle yürütülen bireyselleştirilmiş tedavi anlayışını öne çıkarır.
Üçüncü olarak, hematolojik izlem ve benign etnik nötropeninin doğru yorumlanması, klozapin denildiğinde en çok bilinen güvenlik konusu.
Nötrofil sayısındaki düşüş ve nadir fakat ağır seyredebilme potansiyeli olan agranülositoz riskidir.
Kitap, düzenli hematolojik izlemin bu nedenle tedavinin ayrılmaz parçası olduğunu açıklar.
Ancak önemli katkısı, kan sayımı sonuçlarını bağlamından koparmadan yorumlama gereğini vurgulamasıdır.
Her düşük nötrofil değeri aynı klinik anlamı taşımaz.
benigi etnik nötropeni olarak adlandırılan, bazı etnik kökenlerde görülebilen ve her zaman enfeksiyon riskinde artışla ilişkili olmayan daha düşük nötrofil düzeyleri. Yanlış değerlendirilirse, etkili bir tedavinin gereksiz kesilmesine yol açabilir. Bu konu özellikle farklı kökenlerden hastaların bulunduğu sağlık sistemlerinde eşitlik açısından da önem taşır. Kitap, laboratuvar eşiğinin tek başına karar vermeye yetmeyeceğini söyleyen klinik mantığı güçlendirir. Hastanın önceki kan değerleri, eğilimler, enfeksiyon belirtileri, eş zamanlı ilaçlar ve yerel izlem düzenlemeleri birlikte değerlendirilmelidir. Elbette bu yaklaşım, güvenlik kurallarını gevşetmek anlamına gelmez. Tam tersine, kanıta dayalı ve hastaya özgü izlemin daha doğru uygulanması anlamına gelir. Klozapin'in gereğinden az kullanılmasının nedenlerinden biri olan kan sayımı korkusuna karşı kitap. Hem riskin ciddiyetini hem de doğru yönetim için gerekli ayrımları dengeli biçimde ortaya koyar. Dördüncü olarak metabolizma. Sigara kullanımı ve ilaç etkileşimlerinde plazma düzeyinin rolü, klozapin'in klinik etkisi yalnızca yazılan günlük dozla açıklanamaz. Kitap, ilacın metabolizması, bağlanma özellikleri, farmakokinetiği ve ilaç etkileşimleri üzerinden bu önemli ayrımı işler. Aynı doz, iki farklı kişide çok farklı plazma düzeyleri ve yan etki yükleri oluşturabilir. Bunun nedenleri arasında yaş, bedensel durum, karaciğer metabolizması, eş zamanlı ilaçlar ve sigara kullanımı bulunur. Özellikle sigara dumanına bağlı metabolik değişiklikler önemlidir. Sigara kullanımının başlaması, bırakılması ya da hastaneye yatış sırasında aniden değişmesi. Klozapin düzeyini ve dolayısıyla hem etkiyi hem de toksisite riskini etkileyebilir. Bu nedenle kitap, sigara davranışındaki değişimin sıradan bir yaşam tarzı bilgisi değil, tedavi planını etkileyen klinik veri olduğunu gösterir. Plazma düzeyi ölçümü de bu çerçevede ele alınır. Ölçüm, her sorunu tek başına çözen bir test değildir. Fakat yetersiz yanıt, beklenmeyen yan etkiler, uyumdan şüphe edilmesi veya etkileşim olasılığı gibi durumlarda karar kalitesini artırabilir. Kitabın pratik değeri, klinisyeni yalnızca doz yükseltmeye yöneltmemesidir. Önce hastanın ilacı nasıl metabolize ettiği, hangi etkileşimlere maruz kaldığı ve ölçülen düzeyin klinik tabloyla nasıl uyuştuğu sorgulanır. Böylece tedavi daha bilinçli ve gerekçeli biçimde ayarlanabilir. Son olarak, kabızlığın basit bir yakınma değil, aktif biçimde yönetilmesi gereken risk olması. Kitabın kabızlığa ayrı bir bölüm ayırması, klozapin pratiğinde sık ihmal edilen bir güvenlik sorununa dikkat çeker. Klozapin bağlı gastrointestinal hipomotilite, bağırsak hareketlerinin yavaşlaması anlamına gelir ve bazı hastalarda ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle kabızlığı yalnızca hastanın gündelik konforunu azaltan ikincil bir yan etki gibi görmek yeterli değildir. Özellikle ağır ruhsal hastalığı olan kişiler belirtilerini geç bildirebilir. Sıvı tüketimleri yetersiz olabilir veya sedasyon nedeniyle hareketlilikleri azalabilir. Antikolinerjik etkisi olan başka ilaçlar da tabloyu ağırlaştırabilir. Kitabın yaklaşımı, sorun ortaya çıktıktan sonra rastgele öneri vermek yerine, başlangıçtan itibaren bağırsak düzeninin sorgulanmasını ve takip edilmesini gerektirir. Dışkılama sıklığı, karın ağrısı, şişkinlik, bulantı ve kusma gibi belirtiler düzenli değerlendirilmelidir. Gerektiğinde beslenme, sıvı alımı, hareketlilik ve uygun farmakolojik yaklaşımlar birlikte planlanır. Bu bölümün daha geniş mesajı şudur. Klozapin güvenliği yalnızca kan testlerinden ibaret değildir. Günlük, mahrem veya hasta tarafından önemsiz görülebilecek şikayetler de sistematik izlem gerektirir. Böyle bir yaklaşım tedavinin gereksiz yere bırakılmasını azaltmaya ve önlenebilir komplikasyonları erken fark etmeye yardımcı olabilir. Sonuç olarak, The Klozapin Handbook, psikiyatri alanındaki genel ilaç tanıtım kitaplarından çok, belirli bir klinik sorunun çözümüne odaklanan uygulamalı bir kaynaktır. Özellikle psikiyatristler, psikiyatri asistanları, ruh sağlığı alanında çalışan eczacılar, hemşireler ve klozapin programlarında görev alan diğer sağlık çalışanları için yararlıdır. Tedaviye dirençli şizofreni ile düzenli çalışan klinisyenler, ilaca başlama kararından uzun dönem izleme kadar uzanan süreçte daha düzenli bir düşünme çerçevesi bulabilir. Kitap hastalara doğrudan yönelik bir rehber değildir çünkü doz ayarı. Laboratuvar sonuçları ve etkileşimlerin değerlendirilmesi profesyonel klinik gözetim gerektirir. Bununla birlikte hasta ve aile eğitimi hazırlayan uzmanlar için de
hangi konuların açıkça konuşulması gerektiğini göstermesi bakımından değer taşır. Eseri benzer psikofarmakoloji metinlerinden ayıran özellik, klozapini kısa bir ilaç bölümü olarak ele almamasıdır. Hematolojik izlem, benign etnik nötropeni, farmakokinetik değişkenlik, plazma düzeyleri ve kabızlık gibi pratikte tedaviyi aksatan konuları aynı klinik haritada birleştirir. Yazarların amacı riskleri küçümsemek değildir, riskleri tanımlamak. Hangi durumlarda daha dikkatli davranılması gerektiğini ayırt etmek ve etkili bir ilacın korku ya da belirsizlik nedeniyle gecikmesini önlemektir. Bu nedenle kitap, geniş kapsamlı bir psikiyatri ders kitabının yerine geçmez. Ancak klozapinin karmaşık yönetimi için yoğun, odaklı ve kanıta dayalı bir başvuru kaynağı olarak belirgin bir işlev görür. Destek olmak isterseniz Jonathan M. Mayer, kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.